Yuhanna 8. bölümdeki temel konu İsa Mesih'in zinada yakalanmış bir kadını tapınakta affetmesidir. 8. bölüm zinada yakalanmış bir kadının öyküsüyle başlar. Yuhanna burada da bir olayı karşılıklı konuşmalarıyla birlikte anlatma yöntemini sürdürmeye devam etmektedir. Zinada yakalanan bu kadın ve ona ne yapılacağı konusunda Yahudilerin din önderleriyle Rab İsa Mesih arasında çok çetin bir çatışma yaşanmaktaydı. İşte bu çatışma sonucunda dünyanın ışığı olan İsa'nın bu çok çarpıcı sözleri ortaya çıkmıştır. Zinada yakalanıp İsa'ya getirilen bu kadınla ilgili öykü, Yuhanna müjdesinin bazı en eski el yazısı metinlerinde bulunmaz. Bilindiği gibi bizim Türkçe İncil'imiz orijinal dil olan Grekçe'den yapılmış bir tercümedir. İlk olarak Grekçe yazılan bu metinler bir araya getirilerek İncil'in Grekçe nüshası ortaya çıkarılmış ve bugün dünyanın hemen hemen bütün dillerine yapılan tercümeleri de Grekçe'deki bu nüshadan yapılmıştır. İncil Grekçe'deki Westcott ve Hort nüshalarında Yuhanna müjdesinin 8. bölümdeki yerinde zinada yakalanmış bu kadınla ilgili bu yazı bulunmaz. Westcott ve Hort bu metni Yuhanna müjdesinin sonuna yerleştirmişlerdir. Nesle'nin Grekçe nüshası bu öyküye 8. bölümde yer vermekle birlikte bunu parantez işaretleri içerisinde gösterir. Kilisenin ünlü babalarından biri olarak kabul edilen Augustine bu metnin zinayı teşvik edebileceği korkusuyla çıkarılmış olabileceğini yazmaktadır. Ancak bu metni dikkatli bir şekilde okuyacak olursak bu metnin zinayı teşvik etmediğini, tam tersine kınayıp lanetlediğini görürüz. Ama bütün bu görüntüye rağmen bu metnin Tanrı vahyinin bir parçası olduğuna ilişkin hem bilimsel hem de ahlaki nedenlerimiz vardır. Yuhanna 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. Anımsayacak olursanız bir önceki gece Yahudilerin yüksek kurulu Sanhedrin'in bir toplantısı vardı ve toplantıya katılanlar arasında İsa'nın Mesih olup olmadığı konusunda çeşitli görüş ayrılıkları yaşanmıştı. Bu tartışmalar sırasında Nikodim İsa Mesih'i destekleyerek onun Mesih olduğunu söylemişti. Toplantıdan sonra herkes evine gitmiş ama içlerinden İsa'yı kendi evine davet eden bir Allah'ın kulu çıkmamıştı. Bunun üzerine İsa geceyi geçirmek için Yeruşalim'in dışındaki zeytinlik dağına gitmişti. Ertesi gün sabah erkenden İsa yine Yeruşalim'e geri gelmiş ve doğrudan tapınağa giderek orada bulunan insanlara tanrısal gerçekleri öğretmeye başlamıştı. Yuhanna 8. bölüm 3 ve 4. ayetlerde ise din bilginleri ve ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, "Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı," dediler. Bu din adamlarının yaptığından daha acımasız, daha sevgisiz bir şey daha olabilir miydi? Rabbimiz İsa Mesih tapınakta toplanan insanlara Tanrı sözünü öğrettiği bir sırada dışarıda bir gürültü kopmuştu. Bu din adamları zinada yakalandığı söylenen bu kadını yaka paça sürükleyerek içeriye getiriyorlar. Bu arada kadın saçı başı darmadağın bir şekilde kendisini sürüklemeye çalışan bu kişilere karşı direnmeye çalışıyordu. Bu arada insanlar neler oluyor diye gürültünün geldiği yere doğru bakmaya başlamışlardı. Din adamları bu kadını hemen içeriye, İsa'nın öğretiş yaptığı yerde toplanan insanların arasına getirdiler. Ve kadını herkesin önünde yere iterek İsa'ya, bu kadın zina halindeyken yakalandı dediler. Evet, kadın suçluydu. Bunda hiç şüphe yok. Yaptığı bir günahtı. Rab İsa'nın kendisi de kadının bu yaptığının bir günah olduğunu söylemişti. Git ve bir daha günah işleme diyerek bunun altını çizmişti. Yahudiler böyle bir durumda şeriat yasalarının ne dediğini çok iyi biliyorlardı. Leviler 20. bölüm 10. ayette biri başka birisinin karısıyla yani komşusunun karısıyla zina ederse hem kendisi hem de zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir der. Peki bu kadınla zina işleyen erkek neredeydi? Ortalıkta yoktu. Onu getirmemişlerdi. Bu Yahudi din adamlarının zinayı işleyen erkeği de kadınla beraber getirmemeleri bu kimselerin şeriatın yerine getirilmesiyle hiç ilgilenmediklerini göstermektedir. Onların apayrı bambaşka bir niyeti vardı. Yuhanna 8. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Musa yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin? Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş parmağıyla toprağa yazı yazıyordu diye yazar. Bunlar Musa'nın bu doğrultuda koymuş olduğu yasa konusunda doğruyu söylüyorlardı. Kadın şeriata göre taşlanmalıydı. Ama bu insanlar İsa'yı bu yolla köşeye sıkıştırmaya çalışmaktaydılar. Acaba Musa'nın verdiği yasalara karşı mı davranacaktı, yoksa bu yasayı başka bir yöne çevirip farklı bir yorumda mı bulunacaktı? Yahudi din önderleri akılları sıra İsa'yı bu yolla tuzağa düşürecekler ve ellerinde onu suçlamak için bir koz bulunacaktı. Yahudilerin en büyük isteği İsa'yı taşlayarak öldürebilmekti. Bunun için de ellerinde geçerli bir gerekçelerinin olması gerekmekteydi. Ama İsa Mesih onların bütün bu niyetlerini biliyordu. Çünkü yazıldığı gibi Yuhanna 2. bölüm 25. ayette, insan hakkında kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yoktu. Çünkü kendisi insanın içinden geçenleri biliyordu. Bu sahne çok ilginç bir sahnedir. Zina ile suçladıkları kadın İsa'nın önünde duruyordu. Kalabalığın ise bu işe bu kadının utancıyla, duygularıyla, korku, ürperti ve endişesiyle hiç ilgilenmiyordu. Büyük bir merakla kadının başına gelecekleri seyretmek için sabırsızlanıyorlardı. İsa ise yere çömelmiş bir şeyler yazıyordu. Böyle yapmakla davayla ilgilenmeyeceğini belirtmek istiyordu. Diğer bir deyişle kadını suçlayan bu kimselerin bu kararına katılmayacaktı. Kadının utancının daha da artmaması için başını kaldırıp kadına bakmak istemiyordu. Sanki onları hiç duymuyormuşçasına yere yazı yazmaya devam ediyordu. İsa'nın herhangi bir şey yazmadığına ilişkin tek kayıt olarak bu ayeti gösterebiliriz. Ama gelmiş geçmiş insanlar arasında kendisine ilişkin en çok kitap yazılmış olan kişi İsa Mesih'tir. Ama kendisi tapınakta yere yazdığı bu yazılar dışında hiçbir kitap, hiçbir yazı yazmamıştır. Sanıldığının tersine İsa Mesih İncil kitabını kendisi yazmamış ama İncil İsa'nın yaşamına, öğretişlerine, ölümüne, ölümden dirilişine ve göğe alınışına tanık olan öğrencileri ve görgü tanıklarını referans olarak alan izleyicileri tarafından yazılmıştır. Evet, İsa burada yere bir şeyler yazıyordu. Peki ne yazıyordu? Ne yazdığını bilmiyoruz ama bir tahminde bulunabilirim. Eski antlaşmanın peygamberlik kitaplarına baktığımızda oldukça ilginç bir ayetle karşılaşıyoruz. Bu ayet Yeremya 17. bölüm 13. ayettir. Ey İsrail'in umudu Rab! Seni bırakanların hepsi utanılacak duruma düşecek. Sana sırtını dönenler toprağa yazılacak. Çünkü Rabbi diri su pınarını bıraktılar. Kimlerdi Rabbi bırakan bu kimseler? Bu kadın mı? Evet, bu kadın Rabbi bırakmıştı. Din adamları mı? Evet, onlar da Rab'den ayrılmışlardı. Din adamı oldukları halde onların adları yerin toprağına yazılacaktı. Sanımca İsa bunları yazıyordu yere. Geçmişteki günahlarına bağlı olarak hepsi birer birer yerin toprağına yazılıyordu. Belki de İsa Roma'da yaşayan bir kadının adını yazıyordu. Yaşlı, dindar bir ferisi gençliğinde Roma'da bulunduğu zaman bu kadınla aşk ilişkisinde bulunmuştu. Onun bu ilişkisini karısı hiç bilmiyordu. Yeruşalim'de yaşayanlar da bilmiyorlardı ama Rabbin kendisi biliyordu. İsa bu kadının adını yazarken bizim ihtiyar ferisi başını uzatıp İsa'nın yazdığı şeyi okuyunca birden yapacak başka şeyi olduğunu hatırlayıverdi ve hemen oradan uzaklaştı. Belki de Yahudilerin şeriat uzmanlarından bir yazıcı o günün seks merkezi olan Efes'te bu kirli işlere bulaşmış ve İsa orada bu adamın gittiği yerin adresini yere yazmıştı. İsa'nın yazdığı şeyi görünce destur deyip hemen oradan uzaklaşmıştı. Buna benzer daha birçok ihtimali aklımızda canlandırabiliriz. Ama Rab gizlide işlenen her günahı adıyla bilmektedir. Herkesi ve hatta kendimizi bile kandırabiliriz. Ama Rabbi hiçbir zaman kandıramayız. Mezmur yazarının 90. mezmur 8. ayette söylediği gibi. Suçlarımızı önüne, gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardı. Yeryüzünde gizli bir günah, gökte apacık bir skandal olacaktır. Yuhanna 8. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve içinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa burada bir kişiyi yargılayabilmek için gerekli olan ölçütü belirtiyordu. Ve bunu her birimizin iyice dinlemesi gerekir sanırım. Bizler diğer insanları yargılama hakkına sahip olabiliriz. Ama tek şartla. Bunun için gerekli olan niteliklere sahipsek. Başkalarını yargılayabilmek için bizde aranan nitelik günahsız olmaktır. Günahsız mısın? Günahsızsan o zaman yargıç olabilirsin. Seni bilmem ama ben bu niteliğin yanından bile geçmedim. Günahsızım diyen biri varsa gelsin onun alnından öpeyim. Hiç kimse, evet, İsa Mesih dışında hiç kimse günahsız değildir. Bizler, hepimiz, en iyi insanlar ve peygamberler dahil günahlıdırlar. Yaşlılar başta olmak üzere hepsi birer birer uzaklaşıp gitmişti. Niçin önce yaşlılar gitmişti dersiniz? Çünkü yaşlılar gençlerden daha sağduyuluydular. İşlemiş oldukları günahların bilincindeydiler. Gençler ise daha çok umursamaz oldukları halde günahlarını görerek İsa'nın önünden ayrılmak zorunda kalmışlardı. İsa Mesih'ten başka bu kadını suçlayabilecek hiç kimse kalmamıştı ortalıkta. Kadına taş atabilecek tek kişi İsa Mesih'in kendisiydi çünkü o günahsızdı. Diğerlerinin hepsi ise çoktan sıvışıp gitmişlerdi. İkiyüzlü mahluklar büyük bir zevkle kadının taşlanışını seyretmek istiyorlardı. Kendilerinin de o kadından daha aşağı kalır bir yanları yoktu. Yuhanna 8. bölüm 10 ve 11. ayetlerde İsa doğrulup ona, "Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?" diye sordu. Kadın, "Hiçbiri efendim," dedi. İsa, "Ben de seni yargılamıyorum," dedi. "Git artık bundan sonra günah işleme." Bu kadın günah işlemekle suçluydu ve Musa peygamberin getirdiği şeriat yasalarına göre bu kadının taşlanarak öldürülmesi gerekmekteydi. İsa Mesih Musa peygamberin getirdiği şeriat sistemini alt üst mü ediyordu? Hayır. İsa Mesih üzerinde öleceği çarmıhı bu kadınla günahı arasına koymaktaydı. Çünkü bu kişi Tanrı kuzusu İsa Mesih bu kadında dahil olmak üzere bütün insanların günahı için çarmıh üzerinde ölmeye gidiyordu. Bu kadının günahları da bu yolla çok geçmeden bağışlanacaktı. Çünkü İsa Mesih yeryüzüne insanları yargılamaya ve öldürmeye değil ama onları teselli etmeye ve kurtarmaya, onların kurtarıcısı olmaya gelmişti. Birçok insan işlemiş oldukları bazı günahlar nedeniyle kayıp olduklarını ve Tanrı'yla barışamayacaklarını düşünmektedir. Böyle düşünenlere bir müjdem var. Bir insan günah işlediği, yalan söylediği, zina yaptığı, adam öldürdüğü veya hırsızlık yaptığı için kayıp değildir. Bir insan ancak ve ancak insanlığın kurtarıcısı olan Rab İsa Mesih'i kabul edip ona iman etmezse kayıptır. Çünkü insanın günahını bağışlayabilen tek kişi İsa Mesih'in kendisidir. Eğer bir kimse onu kabul etmezse tabii ki kendi başına ya da başka birisinin yardımıyla kurtulamayacaktır. Çünkü günahı olmayan tek kişi kurtarıcı İsa Mesih'tir. Mesihsiz bir kurtuluş düşünülemez ve yoktur. O bütün dünyanın günahları için öldü. Kim olursan ol, hangi milletten, soydan, boydan olursan ol, zengin, yoksul, kadın, erkek, genç, yaşlı hiç fark etmez. Eğer İsa Mesih'e gelir ve ona iman edersen sen de kurtulursun. Yine burada İsa Mesih'in bu yöntemi kullandığını görüyoruz. Bu olay ya da mucizeden sonra İsa konuyla ilgili ayrıca bir konuşma daha yapıyordu. Yuhanna 8. bölüm 12. ayette İsa yine halka seslenip şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur. Dikkat ederseniz İsa Mesih burada dünyanın ışığı benim diyordu. İsa'nın bu benim sözleriyle Yuhanna müjdesinde tekrar ve tekrar karşılaşıyoruz. Eski antlaşmada Rab Tanrı kendisini çıkış 3. bölüm 14. ayette ben olanım sözleriyle tanımlar. Açıkça söylemek gerekirse Tanrı ile ilgili olarak çok az bilgiye sahibiz. Tabii onun her şeye gücü yettiğini, her yerde var olduğunu, her şeyi bildiğini ve yaratılmayıp kendisinin öncesizlikten var olduğunu biliyoruz. Rab İsa Mesih de yeryüzüne sadece insanı kurtarmaya gelmemiş ama aynı zamanda Tanrı'yı insana açıklamaya da gelmiştir. İsa Mesih kendisini sembolize etmek için ekmek, su, ışık gibi genel kavramları kullanarak bizim Tanrı ile ilgili anlayışımızın ufukları için doğal olanı, ruhsal olanı anlamak için fiziksel olanı, sonsuz olanı anlamak için geçici ve fani olanı, sonraki şeyleri anlamak için şimdiki şeyleri, göksel olanı anlamak için yersel olanı, sınırsız olanı anlamak için de sınırlı olanı kullanmıştır. İsa Mesih kendisinin su, ekmek, yaşam olduğunu söylerken bize Tanrı'yı açıklamaktadır. Böylece biz Tanrı'nın sadece kendi kendine var olmadığını ama bizim ihtiyaçlarımızı karşıladığını da görüyoruz. İsa yaşam ekmeği benim diyor Yuhanna 6. bölüm 35. ayette. Dünyanın ışığı benim diyor. Kapı benim diyor İsa Mesih Yuhanna 10. bölüm 9. ayette. İyi çoban benim Yuhanna 10. bölüm 11. ayette. Diriliş ve yaşam benim Yuhanna 11. bölüm 25. ayette. Ve asma benim ve çubuklar sizsiniz diyor. Yuhanna 15. bölüm 5. ayette. Bu ayette İsa Mesih ben dünyanın ışığıyım diyordu. Daha biraz önce İsa zinada yakalanmış bir kadını İsa'ya getirip onu suçlamaya çalışan Yahudi din liderlerinin ve Ferisilerin günahlarını yüzlerine vurmuştu. Bu din adamları daha en az o kadın kadar günahlı olduklarından İsa'nın önünden uzaklaşmak zorunda kalmışlardı. Işığı yakarsanız bütün fareler, hamam böcekleri ve tahta kuruları deliklere kaçışacaklardır. Işık gelince günahlar gün ışığına çıkar. Yahudi din adamlarının, yazıcı ve ferisilerin kaçıp gitmelerinin nedeni buydu. Ben dünyanın ışığıyım ya da dünyanın ışığı benim sözü, İsa Mesih'in Yuhanna müjdesindeki en büyük iddialarından birisidir. Tanrı'nın tanımlarından bir tanesi onun ışık olduğudur. Yuhanna 1. bölüm 5. ayete göre. O kutsallığında ve adaletinde eksiksiz, mükemmel ve mutludur. Fiziksel ışık dahi bizim için çok gerekli ve vazgeçilmez olmakla birlikte en karmaşık şeylerden bir tanesidir. Işığın gerçekten ne olduğunu bilen var mıdır? Bazı durumlarda dalga şeklinde hareket eden ışık, bazı durumlarda da bir maddenin molekülleri gibi hareket edebilmektedir. İlginçtir, insan ışıkla ilgili bu özellikler üzerinden uzun ve derin araştırmalar yaparak çok çarpıcı gerçeklere ulaşmıştır. Bazıları bunların her ikisinin de doğru olduğunu, bazıları da bunların her ikisinin doğru olamayacağını söylemektedirler. Işık karanlığın olmadığı yer midir? Ya da karanlık ışığın olmadığı yer midir? Bir odanın ışık dolu olduğunu söylüyoruz. Bununla ne demek istiyoruz? Bir oda ışıkla dolu olunca daha mı ağır olur? Işık olmaksızın herhangi bir rengin varlığından söz edemezsiniz. Örneğin kırmızı bir gül kırmızıdır. Çünkü ışığın kırmızı dışındaki bütün renklerini kendi içine çekmiştir. Kırmızı bir gülde kırmızı rengi görmemiz bu nedenledir. Işığı anlayamıyoruz ve bir çocuk da ışığı kesinlikle anlamaz. Ama en azından karanlık bir odaya girdiğinde elini elektrik düğmesine götürerek ışığı yakacak kadar bir şeyler bilir. İsa Mesih dünyanın ışığıdır. Güneş dünyanın nasıl fiziksel ışığıysa İsa Mesih de dünyanın ruhsal ışığıdır. Herhangi bir çocuk karanlıktan ışığın olduğu yere sağduyuya sahipse, günahlı bir kimse de bugün dünyanın ışığı olan Rab İsa Mesih'e gelebilir ve ruhsal aydınlığa kavuşabilir. İsa Mesih'in dünyanın ışığı olduğunu kabul etmeyen insanlar çoktur. Böyleleri daha loş bir ortamda yaşarlar. Ayın kendisine özgü ışığı olmayıp güneşten gelen ışığı yansıtması gibi bugün içinde yaşadığımız uygarlıkta sahip olduğu her şeyi Mesih'e borçludur. İsa Mesih geldiği için hastanelerimiz, vakıflarımız ve çocuk yuvalarımız ve insan hakları gibi değerlere sahibiz. Bugün bu alanlarda dünya çağında sorunlar yaşanmasının nedeni elbette ışıktan uzaklaşmış olmamızdır. Dünya sanki ay ışığında dolaşıyor. Bu yaşlı, zavallı dünyanın İsa Mesih olan ışığa yeniden kavuşmaya ne kadar büyük bir ihtiyacı var. Bir bilseniz, benim ardımca gelen karanlıkta yürümez ama yaşam ışığına sahip olur. Bazıları İsa Mesih'i bir arabanın ön lambalarına benzetiyorlar. Sevgili dostum, arabanın ön lambaları arabayı hiçbir yere götüremez. Arabayı bir yerlere götürebilen içindeki sürücüsüdür. Ne yazıktır ki birçok Mesih inanlısı iman yaşamlarını bu şekilde yaşamaktadırlar. İsa Mesih yolumu aydınlatıyor deyip istedikleri gibi yaşıyorlar. Böyle bir şey olmaz. İsa Mesih yaşamımızı aydınlatan ışık olduğu kadar yaşamlarımıza yön veren, yaşamlarımızın direksiyonlarını elinde bulunduran kişi olmalıdır. Bu nedenle ben böyle bir benzetmeyi İsa'nın arabanın ön lambalarına benzediğini kabul etmiyorum, kusura bakmasınlar. Çardak Bayramı sırasında Yahudi ulusu Tanrı İsrailoğullarını Mısır'dan çıkardıktan sonra Sina çölünde geceleri ateş sırığıyla aydınlatarak onlara yol gösterdiğini hatırlatıyordu. Bu olayın anısına büyük bir fener alayı düzenliyorlardı. İsa Mesih dünyanın ışığı benim derken bunu söylemek istiyordu. Ateş sırığı her zaman her nereye gidecek olursa İsrailoğulları da bu ateşin ardından giderlerdi. Bizler de dünyanın ışığı olan İsa Mesih'in ardından böyle gitmeliyiz. Hiç geri kalmadan, oyalanmadan. Yuhanna 8. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Ferisiler, sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Şimdi artık Yahudi din adamlarıyla İsa Mesih arasında çetin bir zıtlık yaşanmaya başlamıştı. Ben dünyanın ışığıyım diyerek övündüğü gerekçesiyle onu suçluyorlardı. İsa onlara vermiş olduğu tanıklığın niçin gerçek olduğuyla ilgili olarak üç yönlü bir neden ileriye sürmüştü. İlk olarak İsa ben nereden geldiğimi biliyorum demişti. Evet, İsa kendisinin nereden geldiğini ve kim olduğunu biliyordu. Ama yeryüzünde hiçbir kimse kendisinin nereden geldiğini söyleyemez. Bilim adamları milyonlarca yıl önce neler olduğu konusunda bize bir şeyler açıklamaya çalışıyorlar. Ama bunların hiçbiri daha 100 yıl önce ortalıkta dahi yoktu. Bilim adamları da nereden geldiklerini bilmiyorlar. Sadece bir tahminde bulunuyorlar, o kadar. Oysa Rab İsa Mesih nereden geldiğini çok iyi biliyordu. Yuhanna 8. bölüm 15 ve 16. ayetlerde siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen Baba birlikte yargılarız diye yazar. İkinci olarak İsa Mesih kendisinin hiç kimseyi bedene göre yargılamadığını söylüyordu. Sizin ya da benim yapacağımız herhangi bir yargılama bedene göredir. Yargıda bulunduğumuz olayla ilgili tüm gerçeklere sahip olmadığımızdan yapmış olduğumuz yargıda sınırlı bir yargı olarak kalmaktadır. Buna örnek olarak evrim teorisini gösterebiliriz. Evrim teorisi çerçevesinde yapmış olduğumuz yargılar, hükümler, kaypak nedenlere, gerçek olmayan nedenlere dayalı olduğundan bu teoriyle ilgili öne sürülen bütün görüşlerde hayali ve fantezidir. Bir kimse ya hayali olanı kabul edecektir ya da Tanrı vahyini kabul edecektir. Eğer bir kimse bedene göre yargıda bulunuyorsa doğal olarak spekülasyonların, teori ve masalların peşinden gidecektir. Rab İsa Mesih burada insanları bedene göre yargılamadığını söylüyordu. Onun yargısı gökten gelen bir yargıydı. İsa Tanrı'nın düşüncelerini, Tanrı'nın yargılarını dile getiriyordu. İşte bu tanrısal vahiy dediğimiz şeydir ve insanların görüşlerinden tamamen farklıdır. Bu Yahudi din adamlarının İsa'ya olan düşmanlığının temelini de işte bu farklılıklar oluşturuyordu. Yuhanna 8. bölüm 17 ve 18. ayetlerde yasanızda iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen Baba benim için tanıklık ediyor. Burada İsa'nın tanıklığının gerçek oluşuyla ilgili üçüncü bir neden daha görmekteyiz. İsa'ya tanıklık edenler arasında Baba Tanrı da bulunuyordu. Çünkü göklerden Baba Tanrı'nın sesini duymuşlardı. Yuhanna 8. bölüm 19. ayette o zaman ona "Baban nerede?" diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. "Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız." Bu insanlar yine İsa'nın doğumuna taş atıyorlardı. Dikkat ederseniz İsa Mesih burada Tanrı'yı bizim İsa aracılığıyla onunla olan ilişkimizden farklı olarak benim babam diye adlandırmaktadır. Anımsayacaksınız, İsa ölümden dirildikten sonra Meryem'e Yuhanna 20. bölüm 17. ayette bana dokunma dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babanın ve sizin babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum. Biz İsa Mesih'e iman ederek Tanrı'nın çocukları oluyoruz. Ama İsa Mesih üçlü birlikteki pozisyonu nedeniyle Tanrı'nın oğludur. Kendisi oğul Tanrı'dır ve Baba Tanrı'ya hitap etmektedir. Bunun doğmayla ya da doğrulmayla hiçbir bağlantısı, ilişkisi yoktur. İsa Mesih'in oğulluğu üçlü birlikte almış olduğu pozisyon nedeniyledir. Yuhanna 8. bölüm 19. ayette beni tanısaydınız babamı da tanırdınız diyor İsa Mesih. İşte işin püf noktası burasıdır. Eğer Baba Tanrı'yı tanıyacaksanız onu ancak ve ancak İsa Mesih aracılığıyla tanıyabilirsiniz. Bunun başka bir çıkar yolu yoktur. Ama birisi ben Tanrı'yı İsa Mesih olmadan da tanıyabilirim diyorsa yanıldığını söylemem gerekir. Evet, Tanrı ile ilgili bazı gerçekleri öğrenip bilebilir ama Tanrı'yı tanımak, onunla tanışmak sadece İsa Mesih aracılığıyla mümkündür. Çünkü İsa ben aracı olmadan hiç kimse babaya gelemez demektedir. Yuhanna 8. bölüm 20 ila 22. ayetler arasında İsa bu sözleri tapınakta öğretirken bağış toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalayamadı. Çünkü saati henüz gelmemişti. İsa yine onlara ben gidiyorum. Beni arayacaksınız ve günahlarınız içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz dedi. Yahudi yetkililer yoksa kendini mi öldürecek dediler. Çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz diyor. Hazine dairesi kadınların yargılandığı yerdeydi. Zinada yakalanan kadını da oraya getirmişlerdi. Bakın bu Yahudiler ne kadar koyu bir karanlık içerisindeydiler. Önce İsa'ya baban nerede diye sormuşlardı. Şimdi ise yoksa kendini mi öldürecek diye soruyorlardı. Bu insanların İsa Mesih'in kendi öğrencilerine öğretmekte olduğu gerçeklerden İsa'nın Yeruşalim'e gidip milletlerin eliyle öldürüleceği bu aynı Yahudi din adamları tarafından öldürülmek üzere ele verileceği ve onun dünyanın günahları uğruna öleceği yolundaki gerçeklerden tamamen habersizdiler. İsa Mesih kendisini mi öldürecekti? Hayır. Ama kendisini birçokları uğruna fidye olarak ölüme verecekti. Yuhanna 8. bölüm 23. ayette İsa onlara, siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım dedi. Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. Bu aynı düşünceyle 1. Korintliler 2. bölüm 14. ayette de karşılaşmaktayız. İnsan bilgisi, insan doğasına sahip herhangi diğer bir insan tarafından anlaşılabilir. Eğer bu kişinin zeka düzeyi çok düşük değilse ama göksel ve ruhsal gerçekleri anlamak tamamen farklı bir olaydır. Mesih'le ilgili gerçekleri sadece Tanrı'nın ruhu aracılığıyla görebiliriz, anlayabiliriz. İsa burada bunu söylüyor.